Ayrım 28.
427. Çok sayıda ilgili hakkında işlem yapılması. Günümüzde çok sayıda kişi tarafından aynı konuda yapılan istemler, kimi zaman yönetimin çalışmasını engelleyebilecek boyutlara varmaktadır. Herkes için ayrı ayrı yanıtlar hazırlanması, herkesin ayrı ayrı dinlenilmesi uzun zamana bağlı ve çok harcama yapılmasına yol açan, kimi durumlarda yönetimin işlem gücünü aşan bir durumdur. Buna karşılık, özellikle çevre sorunları gibi konularda bireylerin toplu desteklerde bulunması, kişisel karar ya da haklar bakımından olduğu gibi, kamu yararının zorunlu kıldığı bir durum da olabilir. Bu durumda yönetimin etkinliklerinin özel yöntem kurallarına bağlanmış olmasındaki yarar açıktır. Kısaca kitlelerin istemlerine gecikmeksizin yanıt verilmesi demokratik işleyişin de bir gereğidir. Bizde henüz bu konuda bir düzenleme yapılmış değildir. Bu konuda Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 1987 tarihli bir tavsiye kararı bulunmaktadır. Kararda yönetimin pek çok alanda büyük yatırım kararları, sanayi yatırımları ve bayındırlık işleri gibi çok sayıda kişiyi ilgilendiren işlemler yapma durumunda olduğu belirtilmektedir. Bu alanda üye ülkeler bir yandan yönetimin etkililiğini sağlayacak, öte yandan ilgililere tam yanıt oluşturabilecek önlemler konusunda ortak ilkelere uymaya çağrılmaktadır. 427 Taksim A. Kitle kararlarının alınışı ve denetimi. İlk aşamada kitle kararının alınacağı uygun yöntemlerle ilgililere duyurulmuş olmalıdır. Bu duyuru ilgililere hak ve özgürlüklerini korumada yardımcı nitelik taşımalıdır. İlgili kesimler temsilcileri aracılığıyla yönetimle ilişki kurarak bilgi sahibi olabilirler. Kararın hazırlanışına katılmaları sağlanabilir. Bu kesimlerin yazılı veya sözlü görüşleri alınabilir. Bir danışma organı içinde yer almaları sağlanabilir. Böylece toplanacak görüşler kararın alınmasında göz önünde tutulur. Karar alındıktan sonra varılan başlıca sonuçlar, kararın dayandığı gerekçeler ve denetim yolları hakkında bilgiler kararla birlikte veya ayrıca uygun biçimde ilgililere ulaştırılır. Alınan kararın yargı önünde veya bağımsız bir denetim kurulunca incelenmesi sağlanmalıdır. 7. Yönetsel işlemlerde sakatlıklar. Dipnot: TB Balta, İdari Hukukuna Giriş 1970, sayfa 159. E. Özgen, İdari Tasarruflardaki Sakatlıklar, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 17, sayı 1-4, sayfa 71. R. Sarıca, İdari Hukukunda Yokluk ve Butlan, Ebul Ula Mardin'e Armağan, 1944, sayfa 1191. 428. Kavram. Hukuksal değerlerini etkileyecek eksiklikleri bulunan işlemlere sakat işlemler denir. Hukuksal işlemlerde ortaya çıkacak sakatlıkların doğuracağı hukuksal sonuçlar birbirinden farklı olabilir. Sonucu etkilemeyen sakatlıklar olabileceği gibi yokluk yaratan sakatlıklar da olabilir. Yönetsel işlemlerde sakatlıklar, işlemi yapanın hukuka aykırı davranışından doğabileceği gibi irade bozukluklarından da doğabilir. İrade bozukluklarına yönetsel işlemlerde çok az rastlanır. Çünkü yönetimin yapısı irade bozukluklarını önleyecek niteliktedir. Kamu yönetiminde sakatlıklar daha çok işlemi yapanların hukuka aykırı davranışlarından doğar. Örneğin, tüzükler Danıştay'ın incelemesinden geçirilerek Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılır. Danıştay'ın incelemesinden geçirmeden çıkarılan tüzük sakat bir yönetsel işlemdir. 429. Sakatlık türleri. Yönetsel işlemlerde ortaya çıkan sakatlık 3 kümede toplanabilir. A. Yokluk yaratan sakatlıklar. Yönetsel işlemin ana ögelerinden ortaya çıkan önemli sakatlıklar, bu işlemin varlık kazanmasına engel olabilir. Eğer yapılan sakatlık, işlemin hukuk evreninde varlık kazanmasına engel olacak nitelikte ise, yönetsel işlem yok durumundadır, ölü doğmuştur. Yok sayılan işlemler herhangi bir hukuksal sonuç doğurmazlar. Ortadan kaldırılmaları için herhangi bir işlem yapılmasına ya da yargıcın kararına gerek yoktur. Örneğin, yasanın yetkili kıldığı kişi önünde yapılmayan evlenme işlemi yapılmamış sayılır. Yahut il özel idaresini düzenleyen yasaya göre il genel meclisinin toplantı zaman ve yeri dışında toplanarak aldığı kararlar yok hükmündedir. Bu kararın ortadan kaldırılması için bir işlem yapmaya gerek yoktur. Hukuksal işlemi yapanların yeteneğinin bulunmaması yahut bir işlemin yapılması için öngörülmüş olan biçim kurallarına uyulmaması veya hukuksal işlemin konu yönünden hukuka aykırı olması gibi nedenler hukuksal işlemi önemli ölçüde sakatlayabilir ve bunları ölü doğmuş birer işlem durumuna düşürebilir. Yargıç bu gibi sakatlıkları kendiliğinden dikkate alır. Çıkarı olanlar da işlemin geçersiz bir işlem olduğunu ileri sürebilirler. B. İptali gerektiren sakatlıklar. Bu tür sakatlıklar işlem yargı yerine iptal edilmediği ya da yönetimce geri alınmadığı ya da kaldırılmadığı sürece geçerli olan işlemlerdir. dava açma süresi geçirildikten sonra işlemin sakatlığını ileri sürerek iptalini isteme olanağı da ortadan kalkar. İptal edilebilen türden sakatlığı olan yönetsel işlemlerin hukuk evreninden kaldırılabilmesi için yönetsel bir karara ya da yargı yerinin iptal kararına gerek vardır. Yönetim alanında uygulamada karşılaşılan sakatlıklar işlemin iptalini gerektiren nitelikteki sakatlıklardır. Bu tür işlemler yönetsel yargıda açılan işlemin iptalini sağlayan iptal davasına konu olabilir. C. Sonucu etkilemeyen sakatlıklar. Bazı sakatlıklar sonucu etkilemeyen türden olabilir. Bunlar işlemin geçerli kazanmasına engel olmayan, kamu düzenini etkilemeyen sakatlıklardır. Bunlara sonucu etkilemeyen sakatlıklar denir. Bunlara karşı iptal davası açılsa da bir sonuç elde edilemez. Bu gibi işlemler hukuka aykırı sayılmakla beraber geçerli işlemlerdir. 430. Uygulamada karşılaşılan güçlükler. Bu üç tür sakatlıkları birbirinden ayırma uygulamada bazı güçlükler doğurmaktadır. Elimizde bunları birbirinden ayıracak ölçütler yoktur. Yargı yerleri her olayı dikkate alarak bir sonuca varmaktadır. Bu nedenle bazen yok durumunda olan geçersiz bir işlemi ortadan kaldırmak için iptal davası açma yoluna bile gidilmektedir. Bu gibi durumlarda yargı yeri işlemin yok durumunda olduğunu saptamakla yetinmelidir. Yok durumunda olan işlemin iptaline karar vermemelidir. Genellikle Danıştay çok açık ve ağır sakatlıkları işlemin yokluğu için yeterli saymaktadır. Çok ağır ya da ağır sakatlıkların neler olduğunu önceden saptama her zaman kolay değildir. Böyle olmakla birlikte bazen yasa kendiliğinden yokluk durumunu açıkça belirtmektedir. Daha önce değinildiği gibi il özel yönetimini düzenleyen yasaya göre il genel meclisinin toplantı zamanı veya yeri dışında toplanarak aldığı kararlar yok hükmündedir. İptallerine bile gerek yoktur. 431. Sakatlıkların giderilmesi. Yönetsel işlemlerde yapılan sakatlıklar ya yönetsel bir işlemle ya da yargı yerinin alacağı bir iptal kararı ile ortadan kaldırılır. Yönetim farkına vardığı ya da düzeltilmesi istenen sakat işlemleri kural olarak düzeltir. Bu düzeltme geri alma veya kaldırma biçiminde olabileceği gibi değiştirme biçiminde de olabilir. Hukuksal güven ve kararlılık bazı durumlarda hukuka aykırı işlemlerin yarattığı bireysel durumların belli bir süreden sonra kaldırılmamasını değiştirilmemesini gerektirir. Bireyler gibi yönetim açısından da bu süre dava açma süresiyle sınırlandırılmalıdır. Yargıtay yönetsel kararların geri alınmasını dava açma süresiyle sınırlayan bir içtihadı birleştirme kararı almıştır. Bu karar yönetim hukukuna ve yönetsel gereksinmelere uygun düşen bir karardır. Danıştay kararlarında da bu yönde bir gelişme oluşmuştur. Bakınız sıra No. 419. 8. Yönetsel Sözleşme Dipnot A.Ü. Azrak, İdari Mukavele Kavramının Teori ve Tatbikatı, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 3, Sayfa 521. T.B. Balta, İdari Hukukuna Giriş 1970, Sayfa 186. R. Başpınar, İdari Sözleşmelerden Doğan Davalar, 100 Yıl Boyunca Danıştay, 1968, Sayfa 512. P. Bilgen, İdari Sözleşmelerin Kriterleri, 1970, L. Duran, Türk Hukukunda İdari Mukaveleler İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt 30 Sayı 1-2 Sayfa 418 1964 L. Duran İdari Mukavele İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt 32 Sayı 1 Sayfa 351 1966 L. Duran İdari Hukuku 1982 Sayfa 427 S.S. Onar İdari Hukukunun Umumi Esasları 1966 Cilt 3 Sayfa 1590 Y. Uler, Sözleşmeli Personel İdari Sözleşmeler, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 22, Sayı 1, Sayfa 215, 1965-1966. Y. Yayla, İdari Hukuku, 1985, Sayfa 119. M. Günday, İdari Hukuku Dersleri, 1996, Sayfa 184. 432. Kavram. Kamu kuruluşlarının yönetim hukuku kurallarına dayanarak yaptıkları sözleşmelere yönetsel sözleşme denir. Yönetsel sözleşmeler kamu kuruluşlarıyla kişiler arasında olabileceği gibi tüzel kişiliği olan kamu kuruluşları arasında da olabilir. Yönetsel sözleşmeler özel hukuk sözleşmeleri gibi iki tarafın anlaşmasıyla yapılır. Taraflar kural olarak hem sözleşme yapmakta hem içeriğini saptamakta belli koşullar altında serbesttirler. 433. Yönetsel sözleşmenin özel hukuk sözleşmesinden ayrılması. Yönetimin taraf olduğu her sözleşme yönetsel sözleşme değildir. Yönetimin taraf olduğu sözleşmelerden yalnız yönetim hukuk kurallarına göre yapılmış olanlar yönetsel sözleşmelerdir. Yönetsel sözleşmeleri yönetimin özel hukuk kurallarına göre yaptığı sözleşmelerden ayırmak için sözleşmenin konusu olan ilişkiye bakmak gerekir. Eğer bu ilişki yönetim hukukunun düzenlediği bir ilişki ise sözleşme yönetsel bir sözleşmedir. Yönetsel sözleşmeler özel hukuk sözleşmelerinden bazı noktalarda ayrılırlar. Bunlar kısaca şöyle sıralanır. A. Özel hukuk sözleşmelerinde taraflar arasında hukuksal eşitlik vardır. Yönetsel sözleşmelerde ise sözleşmenin taraflarından biri olan yönetimi, kamu yararının temsilcisi ve sorumlusu olarak karşı tarafa göre bazı üstünlükler tanınmıştır. Kamu yönetimi, tek yanlı olarak kendiliğinden hareket etme ve doğrudan doğruya yerine getirme yetkilerini yönetsel sözleşmelerde de kullanabilir. B. Özel sözleşmelerde taraflar, yasaların öngördüğü sınırlar içinde, sözleşmenin konusunu, amacını, biçimini, bağlantı kuracakları kişileri serbestçe seçilebilirler. Buna karşılık, yönetsel sözleşmelerde yasalar yönetimin hareket serbestliğini kısıtlamıştır. C. Özel hukuk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar adli yargıda, yönetsel sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarsa yönetsel yargıda giderilir. 434. Yönetsel sözleşmenin koşulları. Bir sözleşmenin yönetsel sözleşme sayılabilmesi için en az 3 koşulun gerçekleşmesi gerekir. A. Sözleşmenin taraflarından biri yönetim olmalı. B. Sözleşme, kamu hizmetinin yürütülmesiyle ilgili olmalı. C. Yönetime özel hukuk yetkilerini aşan yetkiler tanınmalıdır. 435. Yönetsel sözleşme türleri. Yönetsel sözleşmeler özel hukuk sözleşmeleri kadar yaygın değildir. Uygulamada bu yola az başvurulmaktadır. Yönetsel sözleşme türlerinin başlıcaları aşağıda sıralanmıştır. A. Mali iltizam sözleşmeleri. Mali iltizam sözleşmeleri Osmanlı İmparatorluğu döneminde daha çok aşar denilen tarım ürünleri vergileri gibi bazı vergilerin toplanması için yapılmıştır. Günümüzde ise bu tür sözleşmeler daha çok göl ve nehirlerde deniz kıyılarındaki hazineye ait dalyanlardan yararlanmak için yapılmaktadır. D. Kamu istikraz sözleşmeleri. Devlet ve bazı kamu tüzel kişileri tarafından tahvil, bono gibi adlarla çıkarılan senetler karşılığında halktan borç para alınmasını sağlayan sözleşmelerde yönetsel sözleşme sayılmaktadır. C. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri. Dipnot. 1910 yılında çıkarılan menafi umumiyeye müteallik imtiyazat hakkında kanun. Belediye kanunu madde 19 Turgut'tan Osmanlı İmparatorluğu'nda yabancılara verilmiş kamu hizmeti imtiyazları Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi cilt 22 sayı 2 sayfa 285. İmtiyaz yönetimin bir özel kişiyle yaptığı yönetsel sözleşme uyarınca belli bir kamu hizmetinin masrafları kar ve zararı imtiyazı alana ait olmak üzere belli bir süre yürütülmesi yöntemidir. Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri, menafi umumiyeye müteallik imtiyazat kanunuyla belediye kanununun 19. maddesine dayanarak yapılır. Bakınız sıra No. 396 Taksim B. D. Yeraltı ve yerüstü servetlere ilişkin işletme sözleşmeleri. Dipnot. 6309 sayılı maden kanunu madde 63. Bu yasa 4-6-1985 gün 3213 sayılı maden kanunuyla yürürlükten kaldırılmıştır. Anayasanın 168. maddesine göre tabii servetler ve kaynaklar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için gerçek ve tüzel kişilere devredebilir. 1985 yılında çıkarılan maden kanunu işletme imtiyazına bünyesinde yer vermemiştir. Buna karşılık eski maden kanununa göre verilmiş ve geçerli olan işletme imtiyazlarının devam edeceğini ayrıca belirtmiştir. Madenlerin, petrol ve petrol dışındaki yeraltı ve yerüstü servetlerinin işletilmesi hakkı tek yanlı bir işlem olan ruhsatla verilmektedir. Ancak bunlardan kamu hizmeti biçiminde işletilenler için kaplıcalarda olduğu gibi yönetsel sözleşme yöntemi uygulanmaktadır. E. Orman işletme sözleşmeleri. Dipnot. Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 24-11-1946 tarih ve E46-5, K46-1 sayılı kararı. İkinci tertip düstur cilt 27 sayfa 874. Anayasanın 169. maddesinde yer alan devlet ormanları devletçe yönetilir ve işletilir kuralı, kişilerle yönetim arasında orman işletme sözleşmelerinin yapılmasını engeller niteliktedir. Yönetimle kişiler arasında orman bakım ve onarım sözleşmeleri yönetsel sözleşme kapsamına girebilir. Anayasanın getirdiği düzene göre ormanların özel kişilerce işletilmesi söz konusu değildir. F. Yönetsel hizmet sözleşmeleri. Dipnot. Danıştay İçtihadı Birleştirme Kararı 4-7-1964 tarih ve E64-674, KE4-344, 5-5-1965 tarihli resmi gazete. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileriyle yönetim arasında Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesine ya da özel bir yasaya dayanarak yapılan sözleşmeler de yönetsel sözleşmelerdir. Bakınız sıra No. 235B. Bu örnekler de göstermektedir ki yönetsel sözleşmeler hukukumuzda önemini büyük ölçüde yitirmiştir. Bunda da en büyük etken kamu hizmetlerinin yürütülmesinde imtiyaz yönteminin giderek az başvurulan bir yol olmasıdır. İmtiyaz yöntemine benzeyen yap işlet devret yönteminin uygulamaya konulması, yönetsel sözleşme alanının genişletilmesini ve bunların da yönetsel sözleşme kapsamı içine alınmasını gerektirecektir. Dipnot İH Özay Devlet İdari Rejim ve Yargısal Korunma 1986 sayfa 172. Özellikle bu tür sözleşmelerin yapılışında açıklık, nesnellik ve yarışma ilkelerine uygun düzenleme yapılması gerekli görünmektedir. Yap işlet devret sözleşmeleri, nitelikleri gereği imtiyaz sözleşmelerine benzeyen idari bir sözleşmedir. Buna karşılık, yap işlet devret yasasında taraflar arasında imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte özel hukuk hükümlerine tabi bir sözleşme yapılacağı belirtilmiştir. Bakınız sıra No. 396 Taksim B. 436. Yönetimin özel hukuk sözleşmeleri. Yönetimin özel hukuk kurallarına göre yaptığı sözleşmeler de vardır. Bunlar bireyler arasında yapılan sözleşmeler gibidir. Sözleşmenin taraflarından biri olarak yönetimin bir üstünlüğü yoktur. Yönetimin özel hukuk sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıkları adli yargıda giderilir. Kamu iktisadi teşebbüslerinin alıcı ya da satıcı olarak yaptıkları sözleşmeler buna örnek olarak gösterilebilir. Devlet İhale Kanunu kurallarına göre yönetimin yaptığı alım, satım, kiralama ve yaptırma sözleşmeleri hukukumuza göre özel hukuk sözleşmesi sayılmaktadır. Gerçi sözleşme yapılıncaya kadar geçen aşamaya yönetim hukuku kuralları uygulanmaktaysa da sözleşme yapıldıktan sonra sözleşmenin kendisi ve uygulanışı özel hukuk alanına girmektedir. Sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar adli yargıda giderilmektedir. Eğer uyuşmazlık sözleşmenin yönetsel aşamasına ve ayrılabilen bir yönetsel işleme ilişkinse uyuşmazlık yönetsel yargıda giderilir. 1999 yılında yapılan anayasa değişikliği ve bu değişikliğe paralel olarak 3096, 3465 ve 3996 sayılı yasalarda yapılan değişikliklerle birçok kamu hizmeti özel hukuk hükümlerine tabi kılınmış, yönetimin yaptığı özel hukuk sözleşmeleri ve kapsamı çok genişlemiştir. Bu sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar için de tahkim yolu açılmıştır. 9. Yönetsel eylemler. 437. Yönetimin eylemleri ya yönetsel bir işlemin uygulanması ya da hiçbir hukuksal işleme dayanmadan doğrudan doğruya yapılan eylemler biçiminde kendini gösterir. Yönetsel işlemler yönetim adına irade açıklamaya yetkili olanlar tarafından yapılmasına karşın yönetsel eylemleri herhangi bir kamu görevlisi yapabilir. Böyle olmakla birlikte bazı yönetsel eylemler yapılan faaliyetin niteliğine göre ancak bazı meslek mensuplarınca yapılır. Reçetenin ancak doktor tarafından yazılması gibi. Yönetim ister işlem ister eylemlerde bulunsun, bunların hukuka uygun olması gerekir. Hukuka aykırı işlemleri iptal edebileceği gibi yönetim hukuka aykırı eylemlerinden dolayı da sorumlu tutulabilir. 4. Başlıca yönetsel yetkiler. 1. Yönetimin örgütlenme yetkisi. 438. Anayasa, yönetsel kuruluşların ya yasayla ya da yasanın verdiği yetkiye dayanarak yönetsel kararlarla kurulabileceği ilkesini 123. maddesinde benimsemiştir. Anayasanın ışığı altında örgütlenme açısından yönetimin yetkilerine kısaca değinmekte yarar vardır. A. Kuruluş yönünden. Yönetsel bir kuruluşun ortaya çıkabilmesi, kurulabilmesi için yasal bir dayanağa gerek vardır. Yönetsel kuruluşlardan bazılarının ancak yasayla kurulabileceği anayasada belirtilmiştir. Örneğin anayasaya göre üniversiteler ancak devlet tarafından kanunla kurulur. Yine anayasaya göre vakıflar tarafından da yüksek öğretim kurumları kurulabilir. Fakat bunların üniversite adı altında örgütlenmelerinin anayasaya uygun olduğu söylenemez. Anayasada öngörülenlerin dışında kalan yönetsel kuruluşların yasayla mı yoksa yasanın verdiği yetkiye dayanarak yönetsel bir kararla mı kurulacağının takdiri yasama organına bırakılmıştır. Yasama organı, bazı kuruluşlar için çıkardığı bir yasayla kuruluş ilkelerini, örgütlenmesini, görev ve yetkilerini saptamakta, yönetime kurup kurmama ya da kuruluşu için gereken koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini saptama yönünden yetki vermektedir. Örneğin, belediye kanunuyla belediyelerin yönetsel bir kararla nasıl kurulacağı, belediyelerin organları, görev ve yetkileri belirtilmiş, yönetime ancak belediye kurulması gerekip gerekmediği, kuruluş koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda yetki verilmiştir. B. İç yapı yönünden. Yasayla kurulan yönetsel bir kuruluşun ana yapısının yasayla düzenlenmesi, iç örgütlenmesinin ayrıntılarının yönetime bırakılması gerekir. Bu alanda çeşitli uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Kimi kuruluş yasaları ayrıntılı düzenlemeye gitmekte, kimileri de ana yapıyı düzenlemekle yetinmekte, iç örgütlenmenin ayrıntılarını yönetime bırakmaktadır. Bu ikinci tür uygulama yönetimin gereksinmelerine de uygun düşmektedir. Aksine bir davranış yasama organının işe karışmasını gerektirecek ve yönetimin işleyişini güçleştirecektir. İç düzenlemelerin bireysel kararlarla değil, düzenleyici işlemlerle yapılması hem yönetilenler hem de kamu görevlileri için güven sağlayıcı bir yol olarak görünmektedir. Kısaca belirtmek gerekirse, yönetimin örgütlenme yetkisi ancak iç yapıda ve sınırlı bir biçimde vardır. Bakanlıkların iç yapıları genel çizgileriyle bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkındaki 27.9.1984 gün ve 3046 sayılı yasada gösterilmiştir. 2. Yönetimin hizmet yüklenme yetkisi 439. Devlet görevlerinin çoğalması ve yaygınlaşması yönetimin görevlerini de etkilemektedir. Yönetimin görev alanının genişlemesi ya da daralması, toplumun gereksinmeleri ve o ülkede bulunan siyasal yapı ve yönetimle yakından ilgilidir. Yönetime belli alanlarda görev verilmesi, yeni hizmet alanlarının konması, yasama organı tarafından yapılmaktadır. Yönetimin üzerine yeni bir hizmet alması, bir yandan topluma bir karışma niteliği taşır, bir yandan da devlete yeni mali yükümlülükler getirir. Bu nedenlerle yönetime yeni bir hizmet verilmesi ancak yasamanın izniyle olmaktadır. Yasal bir dayanak olmadan yönetimin kendiliğinden yeni hizmet yüklenmesi söz konusu değildir. Yönetime yeni bir hizmetin yürütülmesi görevi verilince bu hizmetin nasıl yürütüleceği aksine bir düzenleme yoksa yönetimce kararlaştırılır. Yönetime bu alanda geniş bir takdir yetkisi tanınmıştır. Yönetim kendisine verilmiş olan görevleri yürütürken yasal dayanak bulunmadan kişilerin hak ve özgürlüklerini etkileyen düzenlemelere gidemez. Bunu yapabilmesi için yasayla yetkili kılınması gerekir. Yönetim bunun dışında kalan her tür düzenlemeyi yapar ve gereken önlemleri alır. Yönetim düzenlemeleri yaparken önlemleri alırken anayasada öngörülen ilkelere, hukukun genel ilkelerine uyar. 3. Yönetimin düzenleme yetkisi 32/33 Dipnot L. Duran, idari alanının düzenlenmesinde teşrif ve tanzimi tasarrufların sınırları, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası Cilt 30 Sayı 3-4 Sayfa 466 1964 L. Duran, İdari Hukuku 1982, sayfa 448. T. Güneş, Türk Pozitif Hukukunda Yürütme Organının Düzenleyici İşlemleri 1965. 440. Kavram. Yönetim kendi görev alanına giren işleri yürütebilmek için yasalara aykırı olmayan fakat onların uygulamasını gösteren düzenlemelerde bulunabilir. Düzenleyici yönetsel işlemler kamu yönetiminin düzenli bir biçimde işlemesini sağlayan bir yoldur. Yönetimin bu yola gitmesi düzenli yönetim ilkesinin de bir gereğidir. Kamu yönetiminin tüzük ve yönetmelik gibi düzenleyici işlemleri yönetim hukukunun önemli kaynaklarındandır. Kamu yönetimi düzenleyici işlem yapma yetkisine kendiliğinden sahiptir. Anayasada öngörülmüş olması gerekli değildir. Yapılan düzenleyici işlemlerin anayasa ve yasalara aykırı olmaması da gerekir. Yönetimin düzenleme yetkisi iki biçimde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan biri genel düzenleme, diğeri özel düzenleme yetkisidir.